Sophie birden kitaplardan birini işaret etti. "Beş yapraklı gül," dedi. Gül ağacından yapılmış kutunun üzerindeki desenle aynıydı bu. Tibbing, Langdon'a bakıp gülümsedi. "Çok dikkatli." Sonra Sophie'ye döndü. "Bu tarikatın kase sembolüdür. Magdalalı Meryem adının anılması kilise tarafından yasaklandığı için ona pek çok gizli isim vermişlerdi. Kadeh, kutsal kase, gül. Gül, beş köşeli Venüs yıldızı ve kılavuz pusula gülüyle ilişkilidir. Bu arada gül kelimesi İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer birçok dilde birbirine benzer." Langdon ekledi. "Gül, Yunan tanrısı Eros'un da anagramıdır." Sophie ona şaşkınlıkla bakarken Tibbing devam etti. "Gül her zaman dişi cinselliğinin temel sembolü olmuştur. İlkel tanrıça kültürlerinde beş yaprak dişi hayatının beş evresini temsil ederdi. Doğum, adet görme, annelik, menopoz ve ölüm. Modern çağlarda çiçek açan gülün kadınlıkla bağlarının daha görsel olduğu söylendi." Langdon'a baktı. "Simge bilimcimiz bunu açıklayabilir belki." Robert bir süre tereddüt etti. "Tanrı aşkına," dedi Tibbing. "Siz Amerikalılar amma da ahlaklısınız." Sophie'ye döndü. "Robert'ın söyleyemediği şey şu. Açmakta olan çiçek kadının cinsel organına benzer. Kadının cinsel organı insanoğlunun dünyaya gelmesini sağlayan en yüce çiçektir. Georgia O'Keeffe'nin tablolarını gördüysen ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Burada önemli olan bütün bu kitapların aynı tarihi iddiayı desteklemesi," dedi Langdon. "İsa'nın baba olduğu iddiası." Sophie hala inanamıyordu. "Evet," dedi Tibbing. "Onun asil soyunu taşıyan rahim de Magdalalı Meryem'di. Siyon tarikatı bugüne kadar tanrıça, kutsal kase, gül ve ilahi anne olarak tapmaya devam etmiştir." Sophie bodrum katındaki ayini hatırlamıştı yine. "Tarikata göre," diye devam etti Tibbing, "İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasında Magdalalı Meryem hamileydi. İsa'nın doğmamış çocuğunun güvenliği için kutsal topraklardan kaçmaktan başka seçeneği yoktu. İsa'nın amcası Yusuf ona yardım etti. Magdalalı Meryem o zamanlar Gol olarak bilinen Fransa'ya geldi. Yahudilerin arasına sığındı. Kızını Fransa'da doğurdu. Kızının adı Sera'ydı. Çocuğun adını gerçekten biliyorlar mı?" "Daha da fazlasını biliyorlar. Yahudi koruyucular Magdalalı Meryem'le Sera'nın hayatını yakından inceleyip yazdılar. Magdalalı'nın çocuğunun Yahudi kralları Davut ve Süleyman'ın soyundan geldiğini unutma. Bu nedenle Fransa'daki Yahudiler Magdalalı'nın kutsal soyluluğunu kabul ettiler ve ona saygı gösterdiler. Birçok alim onun Fransa'daki günlerini, Sera'nın doğumunu, gelecek nesillerin soy ağacını da dikkate alarak yazdılar." "İsa'nın soy ağacı var mı?" diye sordu Sophie. "Var. Ve bunun Sangreal belgelerinin temel taşlarından biri olduğu düşünülüyor. İsa'nın ilk torunlarının soy ağacı." "Ama tarihçiler bunun doğruluğunu kanıtlayamaz ki." Tibbing güldü. "Tıpkı İncil'in gerçekliğini kanıtlayamayacakları gibi." "Yani?" "Tarihi hep kazananlar yazar. İki kültür savaştığında kaybeden yok olup gider ve tarih kitaplarını kazanan taraf yazar. Kendini yüceltir, düşmanını küçültür. Napolyon, tarih üzerinde anlaşılan bir masaldan başka bir şey değildir," demişti. Gülümsedi. "Tarih doğası gereği hep tek taraflıdır." Sophie hiç böyle düşünmemişti. "Sangreal belgeleri İsa hikayesinin öbür yüzünü anlatır. Sonunda hangi hikayeye inanacağın senin inancına ve kişisel keşfine bağlıdır. Ama en azından bilgiler canlı kalmıştır. Sangreal belgelerinde on binlerce sayfa bilgi vardır. Görgü tanıkları bu belgelerin kocaman dört tane kasada saklandığını söylemektedir. Bu kasalarda priest belgeleri vardır. İsa'nın ilk inananları tarafından Konstantin'den önce yazılmış ve değiştirilmemiş belgelerdir bunlar. İsa'dan bir insan ve bir öğretmen olarak söz edilmektedir. Ayrıca hazinenin bir bölümünün de İsa'nın kendi el yazısıyla yazılmış öğretilerden oluştuğu söylenmektedir."
"İsa'nın kendi el yazısı mı?"
"Elbette. Neden İsa kendi papazlığının günlüğünü tutmasın? O günlerde çoğu kişi bunu yapıyordu. Hazinede Magdalalı günlüğü diye bilinen el yazmalarının da olduğuna inanılıyordu. Magdalalı Meryem'in kendi el yazısıyla İsa ile olan ilişkisini, onun nasıl çarmıha gerildiğini ve kendisinin Fransa'daki günlerini anlattığı belgelerdi bunlar." Sophie bir süre sustu. "Bu belgeler tapınak şövalyelerinin Süleyman Mabedi'nin altında bulduğu hazine mi?" "Evet. Tapınak şövalyelerini güçlü kılan belgeler. Tarih boyunca sayısız kase meraklısının hedefi olan belgeler.
Ama kutsal kasenin Magdalalı Meryem olduğunu söylemiştiniz. Eğer insanlar belgeleri arıyorsa neden buna kutsal kase arayışı diyorsunuz?
Tibbing ona baktı. Gözlerindeki ifade yumuşamıştı.
Çünkü kutsal kasenin saklandığı yerde bir lahit var.
Dışarıda rüzgar uğulduyordu. Tibbing artık daha alçak sesle konuşuyordu.
Kutsal kase arayışı aslında Magdalalı Meryem'in kemikleri önünde diz çökme arayışıdır. Dışlanmış bir kadının kayıp kutsal dişinin ayaklarının dibinde dua etmek için çıkılan bir yolculuktur.
Sophie meraklanmıştı.
Kutsal kase bir mezarda mı saklanıyor?
Tibbing'in gözleri buğulandı.
Evet, Magdalalı Meryem'in cesedinin ve onun gerçek hikayesini anlatan belgelerin olduğu bir mezar bu. Kutsal kaseyi aramak her zaman Magdalalı Meryem'i aramak anlamına gelmiştir.
Sophie düşündü.
Bunca şey büyük babasına ilişkin bir anlam ifade etmiyordu.
Bunca yıl tarikat üyeleri Sangreal belgeleriyle Magdalalı Meryem'in mezarını mı korudu?
Evet. Ama kardeşliğin daha önemli bir görevi vardı. Nesli korumak. İsa'nın soyu tehlike altındaydı. Eski kilise onun neslinin devam etmesinden, Magdalalı Meryem'le olan ilişkisinin açığa çıkmasından ve Katolik öğretilerine zarar vermesinden korkuyordu. İsa kadınlarla arkadaşlık etmeyen ve cinsel ilişki kurmayan ilahi bir Mesih'ti. Ama her şeye rağmen İsa'nın nesli 5. yüzyılda Fransa'daki cesur bir girişime kadar sessizce çoğaldı. Fransız soylusuyla yapılan evlilik Merovingian hanedanını yarattı.
Sophie şaşırmıştı.
Merovingian Fransa'da her öğrencinin bildiği bir terimdi.
Paris'i Merovingianlar kurdu.
Evet. Kase efsanesinin Fransa'da bu kadar ilgi görmesinin nedenlerinden biri de bu. Vatikan'ın kase arayışları aslında bu hanedanın üyelerini gizlice yok etme çabasıdır. Kral Dagobert'in adını duydun mu?
Sophie bu adı tarih dersindeki korkunç bir hikayeden hatırlıyordu.
Bir Merovingian kralıydı değil mi?
Uyurken gözlerinden hançerlenmiş.
Evet. Vatikan'la Pepin de Rissal'in ortak suikastı. 7. yüzyılın sonları. Bu cinayetten sonra Merovingian nesli neredeyse yok oluyordu. Neyse ki Dagobert'in oğlu Sigismert kaçtı ve nesli devam ettirdi. Daha sonra Sion tarikatının kurucusu olan Godefroy de Bouillon da bu nesilden çıktı. Kendisi tapınak şövalyelerine Sangreal belgelerini Süleyman Mabedi'nin altından çıkarmalarını söyleyen kişidir. Böylece İsa ile Merovingianlar arasında genetik bağlar olduğunu kanıtlamış olacaktı.
Tibbing içini çekerek başını salladı.
Bugünkü Sion tarikatının çok önemli bir görevi var. Yükleri çok daha ağır. Kardeşlik Sangreal belgelerini korumak zorunda. Magdalalı Meryem'in mezarını korumak zorundalar. Tabii İsa'nın soyunu da besleyip korumaları gerekiyor. Soylu Merovingian neslinden günümüze kadar yaşayan birkaç kişi var.
Sophie birden ürperdiğini hissetti. Yeni bir gerçekle sarsılmış gibiydi. İsa'nın günümüze kadar yaşayan torunları.
Büyük babasının sesi yine kulaklarında yankılandı. Prenses, sana ailen hakkındaki gerçeği anlatmak zorundayım.
Titredi.
Asil kan.
Buna inanamıyordu.
Prenses Sophie.
Bay Lee.
Duvardaki haberleşme cihazından uşağın sesi gelince Sophie sıçradı.
Bir dakikalığına mutfağa gelebilir misiniz?
Tibbing, Remy biliyorsun konuklarımla ilgileniyorum dedi. Mutfaktan bir şeye ihtiyaç duyarsak kendimiz hallederiz. Teşekkürler, iyi geceler.
Sizinle hemen konuşmam gerek efendim.
Tibbing homurdandı. Söyle Remy.
Evle ilgili bir konu.
Konuklarınızın yanında konuşmasak daha iyi olur.
Sabaha kadar bekleyemez mi?
Hayır efendim. Fazla vaktinizi almayacağım zaten.
Tibbing, Sophie ve Langdon'a baktı.
Bazen kimin kime hizmet ettiğini merak ediyorum.
Cihazın düğmesine bastı.
Geliyorum Remy. Bir şey getirmemi ister misin?
Sadece özgürlük efendim.
Remy, hala yanımda çalışıyor olmanın tek nedeninin yaptığın biftekler olduğunu biliyorsun değil mi?
Teşekkürler efendim.
Prenses Sophie.
Sophie, Tibbing koltuk değneklerinin koridordaki tıkırtısını dinlerken allak bullaktı. Dönüp Langdon'a baktı.
Langdon, onun aklından geçenleri okumuşçasına başını salladı.
Hayır Sophie diye fısıldadı.
Büyük babanın tarikatta olduğunu ve sana ailen hakkındaki sırrı anlatmak istediğini öğrendiğimde benim de aklımdan aynı düşünce geçti.
Ama bu imkansız.
Son yer Merovingian adı değil.
Sophie rahatlaması mı yoksa hayal kırıklığına uğraması mı gerektiğini bilemiyordu.
daha önce Langdon ona durup dururken annesinin kızlık soyadını sormuştu. Chauvel. Bu soru şimdi anlamlı geliyordu. Ya Chauvel diye sordu endişeyle. Langdon yine başını salladı. Üzgünüm. Bunun senin gözünde bazı soruları cevaplayacağını biliyorum. Merovingianların yalnızca iki doğrudan bağlantısı kaldı. Onların da soyadları Plantar ve Sinclair. İki ailede saklanıyor. Tarikat tarafından korunuyorlar herhalde. Sophie bu isimleri düşündü ve başını hayır der gibi salladı. Ailesinde Plantar ya da Sinclair adında kimse yoktu. Boşuna uğraştığını hissediyordu. Büyük babasının ona ne söylemeye çalıştığı konusunda hala bir fikri yoktu. Keşke büyük babası o gün ailesinden hiç söz etmeseydi. Bu eski yaraları deşmekten başka bir işe yaramamıştı. Öldüler Sophie. Geri dönmeyecekler. Geceleri ona ninni söyleyen annesini, onu omuzlarında taşıyan babasını, yemyeşil gözleriyle ona gülümseyen büyük annesiyle kardeşini düşündü. Hiçbiri yoktu artık. Geriye sadece büyük babası kalmıştı. Şimdi o da gitti. Yalnız kaldım. Sophie sessizce son akşam yemeğine döndü ve Magdalalı Meryem'in kızıl saçlarına, durgun gözlerine baktı. Yüzünde sevdiği birini kaybettiğini gösteren bir ifade vardı. Sophie de bunu hissedebiliyordu. Robert dedi yumuşak bir sesle. Robert ona yaklaştı. Lee kutsal kasenin hikayesinin her yerde anlatıldığını söyledi. Ama ben bunu ilk kez bu gece duydum. Langdon onu rahatlatmak için elini omzuna koymak istedi. Ama kendini tuttu. Sen bu hikayeyi daha önce duydun Sophie. Herkes duymuştur. Ama fark etmemişizdir. Anlamıyorum. Kase hikayesi her yerdedir ama gizlidir. Kilise Magdalalı Meryem hakkında konuşulmasını yasakladığında, onun hikayesi ve önemi gizli kanallarla aktarılmak zorunda kaldı. Bunlar metaforları ve sembolizmi destekleyen kanallardı. Elbette. Sanat. Langdon son akşam yemeğini işaret etti. Mükemmel bir örnek. Bugün birçok önemli resim, edebiyat ve müzik yapıtı üstü örtülü bir şekilde Magdalalı Meryem ve İsa'nın hikayesini anlatmaktadır. Gözün açarsan kutsal kaseyi her yerde görürsün. Hatta çizgi filmlerde, Luna Parklarda ve popüler filmlerde bile. Langdon Mickey Mouse saatini gösterdi ve Walt Disney'in yaşamı boyunca kase hikayesini gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını söyledi. Disney, modern zamanların Leonardo da Vinci'si olarak görülüyordu. İkisi de kendi zamanlarının önünde giden insanlardı. Leonardo gibi Walt Disney de sanatında gizli mesajları ve sembolizmi kullanmayı seviyordu. Disney'in gizli mesajlarının büyük bölümü dinle, pagan mitiyle ve eziyet edilmiş tanrıça hikayeleriyle ilgiliydi. Disney'in Cinderella, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses masallarını yeniden anlatması tesadüf değildi. Bunların hepsi kutsal dişinin hapsedilmesini anlatıyordu. Pamuk Prenses'in zehirli elmayı yemesi, Havva'nın yasak elmayı yemesine bir göndermeydi örneğin. Koridorda Teabing'in koltuk değneklerinin sesi duyuldu. Adam kendisinden beklenmedik şekilde hızlı yürüyordu. Odaya girdiğinde yüzünde sert bir ifade vardı. ''Bir açıklama yapsan iyi olur Robert'' dedi buz gibi bir sese. ''Bana karşı dürüst davranmadın.'' ''Beni haksız yere suçluyorlar Lee'' dedi Langdon, soğukkanlılığını korumaya çalışarak. ''Beni tanırsın, kimseyi öldüremem ben.'' Teabing'in sesi hala sertti. Robert, Tanrı aşkına televizyonda seni gösteriyorlar. Arandığını biliyor muydun? Evet. Demek güvenimi suistimal ettin. Buraya gelip beni de tehlikeye attın. Evimde saklanabilmek için bana kase hakkında sorular sordun. Ben kimseyi öldürmedim. Jack Sonnier öldü. Polis onu senin öldürdüğünü söylüyor. Teabing üzgün görünüyordu. Sanata öyle büyük katkıları olmuştu ki. Efendim? Uşak çalışma odasının kapısında ellerini kavuşturmuş halde bekliyordu. Onlara yolu göstereyim mi? Ben hallederim. Teabing toparlayarak gidip cam kapıları açtı ve arka bahçeye giden yolu gösterdi. Lütfen gidin buradan. Sophie kıpırdamadı. Elimizde tarikatın kilit taşı hakkında bilgi var. Teabing ona alaycı gözlerle baktı. Çok zavallı bir numara bu. Robert benim onu ne kadar aradığımı biliyor. Doğru söylüyor dedi Langdon. Bu gece seninle kilit taşı hakkında konuşmak için geldik buraya. Uşak araya girdi. Hemen gidin yoksa polis çağırırım. Lee diye fısıldadı Langdon. Yerini biliyoruz. Remy sert adımlarla yürüdü. Defolun buradan yoksa sizi zorla... Remy diyerek uşağının sözünü kesti Teabing. Bana bırak.
Uşak bozulmuştu.
Efendim, itiraz etmek zorundayım. Bu insanlar ben hallederim.
Teabing ona kapıyı gösterdi. Şok geçiren Remy azarlanmış bir köpek gibi dışarı çıktı.
Teabing konuklarına döndü.
Şimdi rahatız. Kilit taşı hakkında ne biliyorsunuz?
Silas, Teabing'in çalışma odasının camının altına saklanmış, içeride olup biten her şeyi seyretmişti.
Kilit taşı evin içinde bir yerlerde. Silas bunu hissedebiliyordu. Eğer yerini söylemezlerse, içeri girip onlara zorla söyleteceğim, dedi kendi kendine. Bu arada Langdon, ev sahibinin ne kadar şaşırdığını fark edebiliyordu.
Teabing Sophie'ye baktı.
Büyük üstad mı, dedi. Jackson yer mi?
Sophie başını salladı.
Ama bunu bilmen imkansız.
Jackson yer benim büyük babamdı.
Teabing sendeleyerek koltuk değneklerine yaslandı.
Langdon'a baktı ve onun başını salladığını gördü.
Sonra Sophie'ye döndü.
Sophie, ne diyeceğimi bilemiyorum. Eğer bu doğruysa büyük babanın ölümüne çok üzüldüm. Şunu itiraf etmeliyim. Paris'te tarikat üyesi olabilecek kişilerin listesini tutmuştum. Bu listede Jackson yer de vardı.
Ama siz büyük üstad diyorsunuz. Bunu kabullenmek zor. Büyük baban büyük üstad olsa ve kilit taşını kendisi yaratmış olsa bile onu nasıl bulacağınızı size asla söylememiştir.
Kilit taşı kardeşliğin hazinesine giden yoldur. Sen onun torunu ol ya da olma bu bilgiye ulaşma yetkin yok.
Son yer bu bilgiyi aktarırken ölmek üzereydi dedi. Pek fazla seçeneği yoktu.
Seçeneğe ihtiyacı yoktu ki. Bu sırrı 3 sene ko daha biliyordu.
Sistemlerinin güzelliği burada zaten. Üçünden biri büyük üstadlığa terfi ederdi. Aralarına yeni bir Seneko alırlardı ve kilit taşına ilişkin sırrı paylaşırlardı.
Herhalde haberleri dinlemedin dedi Sophie. Bugün büyük babamın dışında 3 önemli kişi daha öldürüldü. Hem de birbirine benzer şekillerde. Bu cinayetler birbiriyle bağlantılı görünüyor. Siz de onların Seneko olduğunu düşünüyorsunuz.
Ama nasıl olur? Katil Sion tarikatının en tepesindeki 4 üyesinin adlarını aynı anda öğrenmiş olamaz ki.
Ben onları yıllarca aradım ama bir tanesinin adını bile öğrenemedim. Buna inanmak biraz zor.
Sophie, bilgiyi bir gün içinde edinmiş olabilirler dedi. İyi planlanmış bir suikast zinciri gibi görünüyor. Organize suç örgütleriyle mücadele ederken bu tekniği kullanırız. DCPJ'in harekete geçmek istediği bir grubu aylarca gözleriz. Baştaki kişileri belirler ve hepsini aynı anda yakalarız. Grup lidersiz kalır. Bir iç kargaşa yaşar ve bilgileri açık eder. Belki biri tarikatı gözlemiş ve sonra da saldırmıştır.
Teabing ikna olmamış gibiydi.
Ama kardeşler asla konuşmazlar. Gizlilik yemini etmişlerdir. Ölüm karşısında bile.
Kesinlikle dedi Langdon. Yani eğer sırrı açıklamazlar ve öldürülürlerse...
Teabing yutkundu. Kilit taşının yerini sonsuza dek kimse bilmeyecekti.
Tabii kutsal kasenin de diye ekledi Langdon.
Teabing sarsılmış gibiydi. Bir dakika daha ayakta duramayacakmış gibi yorgun bir halde koltuğa çöküp camdan dışarı baktı.
Sophie onun yanına gitti.
Büyük babam sırrı umutsuzca kardeşliğin dışında birine aktarmak istemiş olabilir. Güvenebileceği birine, ailesinden birine.
Teabing'in yüzü solmuştu.
Ama böyle bir saldırıyı yapacak kişi, kardeşlik hakkında bu kadar çok bilgi edinebilecek.
Durdu. Korkmuş gibiydi.
Bu tek bir güç olabilir. Bunu ancak tarikatın en eski düşmanı yapabilir.
Langdon başını kaldırıp baktı.
Kilise.
Başka kim olacak? Roma asırlardır kasenin peşinde.
Sophie kuşkuluydu. Büyük babamı kilisenin öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz?
Teabing cevap verdi.
Kilisenin kendini korumak için cinayet işlemesi tarihte ilk değil. Kutsal kaseyle birlikte bulunan belgeler çok tehlikeli. Kilise yıllardır bunları yok etmek istiyor.
Langdon bu fikre inanmakta zorlanıyordu. Yeni papaz ve kardinalleri tanıyor, onların suikast planlayabilecek adamlar olmadıklarını, dinlerine bağlı olduklarını biliyordu.
Sophie de benzer şeyler düşünüyordu.
Tarikat üyelerinin kilise dışından birileri tarafından öldürülmüş olması daha güçlü bir olasılık değil mi? Bunu kasenin gerçekte ne olduğunu bilmeyen biri yapmış olamaz mı?
İsa'nın kadehi son derece cazip bir hazine. Hazine avcıları için bu amaçla cinayet işlemek işten bile değil.
Deneyimlerime göre dedi Teabing, İnsanlar istedikleri şeyi elde etmektense korktukları şeyden kaçınmak için daha ileri gitmeyi göze alırlar. Ben de tarikata yönelik bu saldırıda bir umutsuzluk seziyorum. Burada bir paradoks var, dedi Langdon. Katolik papazları neden sahte olduğuna inandıkları belgeleri bulup yok etmek uğruna tarikat üyelerini öldürsünler? Tibbing güldü. Harvard seni çok yumuşak biri yapmış, Robert. Roma'daki papazların inançları çok güçlüdür. Öyle ki bu inanç, kutsal kabul ettikleri her şeyle çelişen bu belgeler de dahil olmak üzere her türlü felaketin üstesinden gelebilir. Ama dünyanın geri kalanına ne demeli? Bu kadar büyük bir kararlılıkla donanmayanlara ne demeli? Dünyadaki zalimliğe şöyle bir bakıp Tanrı nerede diye soranlara ne demeli? Kilisenin skandallarını görüp papazlarının çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu saklamak için yalan söyleyen bu adamlar hangi hakla İsa'dan söz ediyor diyenlere ne demeli? Bilim kilisenin İsa hakkında anlattığı hikayenin yalan olduğunu kanıtladığında, bu hikayenin gelmiş geçmiş en çok satılan hikaye olduğu anlaşıldığında ne olacak? Langdon karşılık vermedi. Belgelerin bulunması halinde ne olacağını söyleyeyim, dedi Tibbing. Vatikan 2000 yıllık tarihi boyunca görülmemiş bir inanç kriziyle karşı karşıya kalacak. Sophie, bu saldırının sorumlusu kilise ise neden şimdi harekete geçtiler, dedi. Bunca yıldan sonra. Tarikat Sangreal belgelerini gizli tutuyor. Kiliseye karşı ani bir tehdit oluşturmuyorlar. Tibbing içini çekerek Langdon'a baktı. Robert, sanırım sen tarikatın son girişimini biliyorsundur. Langdon soluğunun kesildiğini hissetti. Biliyorum. Sophie, dedi Tibbing, yıllardır kilise ve tarikat arasında sözlü bir anlaşma var. Kilise tarikata saldırmayacak, tarikat da Sangreal belgelerini gizli tutacaktı. Ama tarikatın tarihinin bir bölümünde sırrı ortaya çıkarmaya yönelik bir plan vardı hep. Belirli bir tarihin gelmesiyle birlikte, kardeşlik sessizliği bozmayı ve Sangreal belgelerini dört bir yana yayarak, İsa'nın gerçek hikayesini dağların tepelerinden haykırarak zafer kazanmayı planlıyordu. Sophie hiç konuşmadan Tibbing'e bakıyordu. Sonunda oturdu. Bu tarihin yaklaştığını mı düşünüyorsun? Kilise de bunu biliyor mu? Bu bir spekülasyon, dedi Tibbing. Ama kiliseyi iş işten geçmeden harekete geçmeye itmiş olabilir. Langdon, Tibbing'in söyledikleri mantıklı olduğu için huzursuzluğa kapılmıştı. Kilise tarikatın gizli tarihini öğrenmiş olabilir mi? Neden olmasın? Kilise tarikat üyelerinin kimliklerini öğrenmişse planlarını da öğrenmiştir. Kesin tarihi bilmeseler bile batıl inançları onları buna yöneltmiştir. Batıl inançları mı diye sordu Sophie. Tibbing, kehanet, dedi. Büyük bir değişim döneminden geçiyoruz. Kısa bir süre önce milenyum sona erdi ve 2000 yıllık balık burcu çağı da kapandı. Bu aynı zamanda İsa'nın burcudur. Herhangi bir astroloji simge bilimcisinin söyleyeceği gibi, balık burcuna göre insana ne yapması gerektiği yüksek makamlar tarafından söylenmelidir. Çünkü insan kendisi için düşünme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle hararetli bir din devri yaşanmıştır. Ancak şimdi kova burcu çağına giriyoruz. Bu burca göre insan gerçeği öğrenecek ve kendisi için düşünme yeteneğine sahip olacaktır. Burada çok büyük bir ideolojik değişim var ve şimdi bu gerçekleşmeye başladı. Langdon ürperdiğini hissetti. Astrolojik kehanetleri ilginç ya da önemli bulmamıştı hiçbir zaman. Ama kilisenin bunlara önem verdiğini biliyordu. Kilise bu geçiş dönemine günlerin sonu diyor. Sophie, dünyanın sonu gibi mi? Kıyamet mi, dedi. Hayır, bu yaygın bir yanılgı. Birçok dinde günlerin sonundan söz edilir. Burada kastedilen dünyanın sonu, çağın sonudur. İsa'nın doğumuyla başlayan balık çağı 2000 yıl sürdü ve geçen 1000 yılda sona erdi. Şimdi kova çağına geçtik. Günlerin sonu geldi. Tibbing ekledi. Kase tarihçilerinin çoğu, tarikat gerçekten bu gerçeği açıklamayı planlıyorsa, tarihin bu anının sembolik açıdan uygun olacağını söylüyor. Benim de aralarında bulunduğum birçok tarikat uzmanı, kardeşliğin yapacağı açıklamanın yeni 1000 yılla çakışacağını tahmin ediyordu. Ama öyle olmadığı görülüyor. Roma takviminin astrolojik tarihlerle tam olarak uyuşmadığını kabul etmek gerek. Bu yüzden kehanetin bazı karanlık yönleri var. Kilise kesin tarihin yaklaştığını içeriden mi haber aldı, yoksa astrolojik kehanet yüzünden mi endişelendi bilemem. Bu önemli de değil. İki senaryoda kilisenin kendini korumak için tarikata karşı saldırıya geçmesinin nedenini açıklıyor. Tibbing kaşlarını çattı. Kilise kutsal kaseyi bulursa onu yok edecek. Onunla birlikte belgeleri ve Magdalalı Meryem'den kalanları da yok edecek. Gözleri yaşarmıştı. O zaman yok olan Sangreal belgeleriyle birlikte tüm kanıtlar yok olacak. Kilise tarihi yeniden yazma konusunda yıllardır verdiği savaşı kazanmış olacak. Geçmiş sonsuza kadar silinecek. Sophie, haç şeklindeki anahtarı kazağının cebinden çıkarıp Tibbing'e uzattı. Tibbing, anahtarı alıp dikkatle baktı. Aman tanrım, tarikat mührü. Nereden buldun bunu? Büyük babam ölmeden önce bana verdi. Tibbing parmaklarını haçın üstünde gezdirdi. Bir kilisenin anahtarı mı bu? Sophie derin bir soluk aldı. Bu anahtar kilit taşına erişilmesini sağlıyor. Tibbing buna inanamıyormuş gibi baktı. İmkansız. Hangi kiliseyi atladım ben? Fransa'daki bütün kiliseleri araştırdım. Kilisede değildi dedi Sophie. Bir İsviçre emanet bankasındaydı. Tibbing'in heyecanı azalmıştı. Kilit taşı bir bankada mı? Kasada dedi Langdon. Banka kasasında mı? Tibbing başını salladı. Bu imkansız. Kilit taşının gül işareti altında saklanıyor olması gerekiyor. Öyle dedi Langdon. Gül ağacından yapılmış, üzerinde 5 yapraklı gül deseni bulunan bir kutuda saklıydı. Tibbing şaşırmıştı. Siz kilit taşını gördünüz mü? Sophie başını salladı. Bankaya gittik. Tibbing'in gözlerinde korku vardı. Dostlarım, bir şeyler yapmak zorundayız. Kilit taşı tehlikede. Onu korumak bizim görevimiz. Ya başka anahtarlar varsa? Öldürülen senekolarda olabilir örneğin. Ya kilisede sizin gibi bankaya girebilirse? Çok geç kalmış olurlar dedi Sophie. Kilit taşını biz aldık.
Ne?
Kilit taşını gizlendiği yerden aldınız mı? Langdon merak etme dedi. Kilit taşı iyi saklanıyor. Umarım çok çok iyi saklanıyordur. Langdon kendini tutamadı. Aslında bu koltuğun altını ne sıklıkla temizlediğine bağlı. Rüzgar iyice hızlanmış, emekleyerek pencereye yaklaşan Silas'ın cübbesini havalandırmıştı. Konuşulanların çoğunu duyamamıştı Silas ama kilit taşı sözü defalarca kulağına çalınmıştı. İçeride. Öğretmenin sözleri kelimesi kelimesine aklındaydı. Şato Ville'ye gir. Kilit taşını al. Kimseye zarar verme. İçeridekiler başka bir odaya geçmiş, çalışma odasının ışıklarını söndürmüşlerdi. Silas cam kapıya doğru sürünerek ilerledi. Kapının kilitli olmadığını görünce içeri girip kapıyı sessizce kapattı. Öbür odadan gelen sesleri duyabiliyordu. Cebinden silahını çıkardı, koridorda ilerlemeye başladı. Teğmen Colette, Lee Tibbing'in garajına giden yolun başında tek başına durmuş eve bakıyordu. Etraf ıssız ve karanlıktı. Saklanmak için iyi bir yer. Yarım düzine adamının sessizce çitlerin etrafını sardığını gördü. Langdon, Colette'in adamlarının ani bir baskın yapması için daha uygun bir yer seçemezdi. Tam Faş'ı aramak üzereyken telefonu çaldı. Faş gelişmelerden o kadar da memnun değildi. Langdon'ın yerini belirlediğinizi neden kimse bana söylemedi? Telefonda konuşuyordunuz. Şu anda neredesiniz Teğmen Colette? Colette adresi verdi. Burası Tibbing adında bir İngiliz'e ait. Langdon buraya gelmek için epey yol kat etmiş. İçeri zorla girildiğini gösteren bir belirti yok. Langdon ev sahibini tanıyor herhalde. Ben oraya geliyorum dedi Faş. Siz oradan bir yere ayrılmayın. Bu konuyla şahsen ilgileneceğim. Colette şaşkına dönmüştü. Ama yüzbaşım siz 20 dakika uzaklıktasınız. Oysa hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Onu köşeye sıkıştırdım. Burada 8 adamım var. 4'ü tüfekli, 4'ü tabancalı. Beni bekleyin. Ya Langdon birini rehin almışsa, ya bizi görüp kaçmaya karar verirse, hemen harekete geçmemiz gerek. Adamlarım hazır bekliyorlar. Harekete geçmek için beni bekleyeceksiniz. Bu bir emirdir. Faş telefonu kapatmıştı. Teğmen Colette şaşkınlık içinde telefonunu kapattı. Faş neden beklememi istiyor? Bunun cevabını biliyordu. Faş güçlü içgüdüleriyle ün kazanmış olsa da fazlasıyla gururluydu. Bu tutuklama sayesinde puan toplamak istiyor. Televizyonlarda Amerikalı kadar kendi yüzünün de görünmesini istiyordu. Colette o gelene dek kaleyi korumak zorundaydı. Beklerken aklına Faş'ın onları bekletmesi için bir neden daha geldi. Emniyet teşkilatında bir kaçağın tutuklanması yalnızca bir nedenden dolayı geciktirilirdi. Şüphelinin suçlu olduğuna ilişkin bir belirsizlik varsa. Fash Langdon'un aradığımız adam olmadığından mı kuşkulanıyor? Bu düşünce insanın içini ürpertiyordu. Yüzbaşı Fash o gece Langdon'un tutuklanması için herkesi ayağa kaldırmıştı. Interpol bile cinayet zanlısını arıyordu. Üstelik yüzü Fransız televizyonunda defalarca gösterilen bir Amerikalının haksız yere cinayet suçuyla yargılandığı anlaşılırsa bu işin siyasi sonuçlarından Bezu Fash bile kurtulamazdı. Fash bir hata yaptığını fark etmişse Colette harekete geçmemesini söylemesi akıllıca olurdu. Colette'in masum bir İngiliz'in evine baskın yaparak Langdon'ı silah zoruyla ele geçirmesi Fash'ın işine gelmezdi. Bununla birlikte Colette, Langdon'ın masum olmasının olaydaki en tuhaf çelişkilerden birini açıkladığını düşünüyordu. Kurbanın torunu Sophie Neveu neden katil zanlısına yardım etmişti? Langdon'ın haksız yere suçlandığını bilmiyorsa tabii. Fash bu gece Sophie'nin tuhaf davranışına yönelik tüm açıklamaları düşünmüştü. Son yerin tek varisi olan Sophie, gizli aşığı Robert Langdon'ı miras yüzünden büyük babasını öldürmeye ikna etmiş bile olabilirdi. Son yer bundan şüphelendiyse, polise P.S. Robert Langdon'ı bul diye bir mesaj bırakmış olabilirdi. Colette işin içinde başka bir şeyler olduğundan emindi. Sophie Neveu böyle şeylere karışmayacak kadar güvenli birine benziyordu. Temenim, görevlilerden biri koşarak yanına geldi. Bir araba bulduk. Colette görevlinin ardından yürüdü. Görevli yolun karşı tarafındaki geniş banketi işaret etti. Çalılıklar arasında siyah bir Audi neredeyse görünmeyecek biçimde park edilmişti. Kiralık araba plakası vardı. Colette kaportayı tuttu. Motor hala sıcaktı. Langdon bununla geldi herhalde dedi. Araba kiralama şirketini arayın. Arabanın çalıntı olup olmadığını öğrenin. Peki efendim. Bir başka görevli Colette'e seslendi. Temenim şuna bakar mısınız? Colette gece görüş gözlüğü uzattı. Garaj yolunun sonundaki koruluğa bakın. Colette gözlüğün görüş ayarlarıyla oynadı. Yeşilim trak şekiller belirginleşmeye başladı. Yola doğru bakarken birden dona kaldı. Ağaçların arasında zırhlı bir kamyon duruyordu. Colette'in o gece Zürih Emanet Bankası'ndan çıkmasına izin verdiği kamyonun aynısıydı bu. Bunun bir tesadüf olmasını diledi ama olmadığını biliyordu. Görevli her şey ortada dedi. Langdon'la Neveu bu kamyonla bankadan kaçmışlar. Colette susuyordu. Zırhlı kamyonun şoförünü düşündü. Rolex. Gitmek için sabırsızlanması. Yük kasasını kontrol etmedim. Colette bankadan birinin Langdon'la Sophie'nin bulunduğu yer konusunda DCPJ'ye yalan söyleyip kaçmalarına yardımcı olduğunu fark etmişti. Ama kim? Ve neden? Belki de Fash bu yüzden Colette'in harekete geçmesini istemiyordu. Belki işin içinde Langdon'la Sophie'den daha fazla kişinin olduğunu düşünüyordu. İyi de Langdon ve Sophie zırhlı kamyonla geldiyse siyah Audi ile gelen kim? Yüzlerce kilometre güneyde Piskopos Aringarosa kiraladığı uçakla uçuyordu. Midesi bulandığı için elinde koltuğun arkasındaki torbayla hazır bekliyordu. Paris'te yaptığı görüşme beklediği görüşme değildi. Küçük kabinde tek başına oturan Aringarosa parmağındaki altın yüzüğü çevirdi. Korku ve umutsuzluğunu bastırmaya çalıştı. Paris'te her şey ters gitti. Aringarosa gözlerini kapattı ve Bezu Fash'ın her şeyi yoluna koyması için dua etti. Tibing divanda oturuyor, kucağındaki tahta kutunun üzerindeki gül işlemesine hayranlıkla bakıyordu. Bu gece hayatımın en tuhaf ve en büyülü gecesi. Sophie, kapağı aç diye fısıldadı. Tibing gülümsedi. Acele etmek istemiyorum. Bu anı o kadar çok beklemişti ki her anın tadını çıkarmak istiyordu. Parmağını tahta kapağın üzerinde gezdirirken çiçeğin kabartma dokusunu hissediyordu. Gül diye fısıldadı. Gül Magdalalıdır. Kutsal kasedir. Gül yolu gösteren pusuladır. Tibin kendini aptal gibi hissediyordu. Yıllar boyunca kilit taşını ararken Fransa'daki tüm kiliselere ve katedrallere gitmiş, geçitlere, gül pencerelerinin altındaki kemerlere bakmıştı. Gül işaretinin altındaki taş anahtar. Tibing kapağı yavaşça açtı. Kutunun içindekini görür görmez bunun kilit taşı olabileceğini anladı. Birbiriyle bağlantılı döner harflerle taş bir silindire bakıyordu. Bu ona şaşırtıcı derecede tuhaf geliyordu. Sophie, Da Vinci'nin günlüklerine dayanarak tasarlandı dedi. Bunları yapmak büyük babamın hobisiydi. Elbette dedi Tibing. Eskizlerini ve taslaklarını görmüştü. Kutsal kaseye ulaşılmasını sağlayacak anahtar bu taşın altında. Tibbing ağır kripteksi kutudan çıkardı. Silindirin nasıl açılacağına ilişkin hiçbir fikri yoktu. Ama kendi kaderinin bunun içinde olduğunu hissediyordu. Umutsuzluğa kapıldığı zamanlarda arayışının ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini merak etmişti. Artık bu kuşkular sona ermişti. Eski kelimeleri duyabiliyordu. Kase efsanesinin doğuşunu. Sen kutsal kaseyi bulamazsın. Kutsal kase seni bulur. Bu gece hiç beklemediği bir anda kutsal kasenin anahtarı kapısından içeri girivermişti işte. Sophie ve Tibbing, kripteksten, sirkeden, harflerden ve şifrenin ne olabileceğinden söz ederlerken, Langdon kutuya daha iyi bakabilmek için onu odanın arka tarafındaki aydınlık masaya götürdü. Tibbing'in biraz önce söylediği sözler kafasında dönüp duruyordu. Kasenin anahtarı gül işaretinin altında gizli. Langdon, kutuyu ışığa tutup üzerindeki kabartmayı inceledi. Gülün altında. Subroza. Sır. Koridorda bir ses duyunca arkasını döndü. Tibbing'in uşağı geçmişti herhalde. Yeniden kutuya baktı. Gülü çıkarıp çıkaramayacağını düşündü. Parmaklarını kabartmanın üzerinde gezdirdi. İşçilik mükemmeldi. Gül işlemesiyle altındaki tabaka arasına ince bir bıçağın gireceğinden bile kuşkuluydu. Kutuyu açarak kapağın içini inceledi. Pürüzsüzdü. Kutu pozisyon değiştirdiğinde ışık kapağın altında ve tam ortasında delik gibi bir şeyi aydınlattı. Langdon kapağı kapattı. Kabartmalı şekli üstten inceledi. Delik yoktu. İçinden geçmiyor. Kutuyu masanın üstüne bırakıp etrafına bakındı. Ataşla tutturulmuş bir kağıt destesi gördü. Ataşı düzleştirip bir ucunu kutudaki deliğe benzer şeyden içeri soktu. Nazikçe itti. Fazla uğraşmasına gerek kalmadı. Masanın üstüne bir şey düştü. Bakmak için kapağı kapattı. Yapboz parçalarına benzeyen küçük bir tahta parçasıydı bu. Tahta gül kapaktan kurtulup masanın üstüne düşmüştü. Langdon soluğu kesilmiş bir halde kapakta gülün çıktığı noktaya bakıyordu. Buraya usta bir el tarafından daha önce hiç görmediği 4 satırlık bir metin kazınmıştı. Sami diline benziyor diye düşündü ama tanıyamadım. Birden arkasında bir hareket hissetti. Başına indirilen darbeyle yere düştü. O anda bir hayalet gördüğünü sandı. Sonra her şey simsiyah oldu. Sophie Neveu emniyet teşkilatında çalışıyordu ama o geceye kadar hiç kimse kendisine silah çekmemişti. Oysa şimdi karşısında duran dev gibi albino'nun elinde silah vardı. Adam insanın içini ürperten kırmızı gözleriyle Sophie'ye bakıyordu. Cübbesi ve belindeki ip kemerle orta çağdan kalma papazları hatırlatıyordu. Sophie adamın kim olduğu konusunda tahminde bile bulunamıyordu. Ama Tibbing'in işin içinde kilisenin olduğuna dair şüphelerini dikkate almaya başlamıştı. ''Neden geldiğimi biliyorsunuz?'' dedi adam boğuk bir sesle. Sophie ile Tibbing saldırganın emrettiği şekilde kollarını havaya kaldırmışlardı. Divanda oturuyorlardı. Langdon inleyerek yerde yatıyordu. Keşiş gözlerini derhal Tibbing'in kucağındaki kilit taşına dikti. Tibbing'in sesi kendinden emindi. ''Bunu açamazsın.'' Silahını bir Sophie'ye, bir Tibbing'e yönelten keşiş onlara yaklaştı. Öğretmenim çok akıllıdır. Sophie, Tibbing'in uşağının nerede olduğunu merak ediyordu. Robert'ın düştüğünü duymadı mı? Öğretmenin kim diye sordu Tibbing. Belki maddi bir anlaşma yaparız. Kasenin fiyatı yoktur. Keşiş biraz daha yaklaştı. Tibbing, keşişin bacağının kan toplanmış yerini işaret etti. Bacağın kanıyor, toparlıyorsun. Keşiş onun koltuk değneklerine baktı. Senin gibi dedi. Şimdi kilit taşını bana ver. Tibbing, sen kilit taşını biliyor musun diye sordu şaşkınlıkla. Benim neyi bilip bilmediğimi boş ver. Yavaşça ayağa kalk ve kilit taşını bana ver. Ben ayağa güçlükle kalkabiliyorum. Harika. Kimsenin ani hareket etmemesini tercih ederim. Tibbing sağ eliyle koltuk değneklerinden birini, sol eliyle kilit taşını kavrayarak kalktı. Keşiş silahını Tibbing'in başına doğru tutarak ona yaklaştı. Adam silindire uzanırken Sophie kendini çaresiz hissediyordu. Yapamazsın dedi Tibbing. Bu taşı ancak layık olan kişi açabilir. Kimin buna layık olduğuna Tanrı karar verir diye düşündü Silas. Koltuk değnekli Tibbing'in kolu titremeye başlamıştı. Taş biraz ağır. Hemen almazsan yere düşüreceğim dedi. Silas taşı almak için bir adım attı. Fakat o anda koltuk değnekli adam dengesini kaybetti. Değnek kayınca sağa doğru düşecek gibi oldu. Hayır. Silas taşı kurtarmak için atılmış, bu sırada silahını indirmişti. Ama kilit taşı ondan uzaklaşıyordu. Adam sağ tarafa düşerken sol eli arkaya gitti ve silindir koltuğun üstüne fırladı. O sırada adamın koltuk değneği havada geniş bir kavis yapıp Silas'ın bacağına yöneldi. Koltuk değneği Silas'ın keçe kemerine çarptı. Taze yaralarına kancalar batınca Silas müthiş bir acı duydu. İki büklüm olup dizlerinin üstüne çöktü. Kemer daha da çok battı. Büyük bir gürültüyle patlayan silahtan çıkan kurşun yere saplandı. Silas silahı yeniden ateşleyecek fırsat bulamadan Sophie onun çenesine bir tekme attı. Patlama sesini duyan Colette heyecanlandı. Fash yola çıktığına göre Langdon'ı tek başına yakalama hayallerinden zaten vazgeçmişti. Ama Fash görevini ihmal ettiği gerekçesiyle onu şikayet ederse işi biterdi. Evde bir silah patladı ve sen dışarıda bekledin, öyle mi? Colette baskın şansının ortadan kalktığını biliyordu. Ama orada hiçbir şey yapmadan beklerse meslek hayatının biteceğini de biliyordu. Demir kapıya bakarken kararını verdi. Robert Langdon sersemlemiş bir halde silah sesi ve bir çığlık duymuştu. Kendi çığlığı mıydı? Kafası matkapla deliniyordu sanki. Yakınlarında bir yerlerde birileri konuşuyordu. ''Neredeydin sen?'' diye bağırıyordu Teabing. Uşak telaşla içeri girmişti. ''Ne oldu? Aman tanrım! Bu kim?'' ''Polis çağıracağım.'' ''Lanet olsun, polisi arama. Bir işe yaramak istiyorsan şu canavarı bağlamak için bir şeyler getir.'' ''Biraz da buz.'' diye seslendi Sophie. Langdon yine kendinden geçmişti. Sesler, hareketler. Şimdi divanda yatıyordu. Sophie onun başına buz torbası koymuştu. Kafatası ağrıyordu. Sonunda gözleri görmeye başladığında yerde yatan birini gördü. ''Hayal mi görüyorum? Dev gibi albino keşiş bağlanmış, ağzına bant yapıştırılmıştı. Çenesi yarılmıştı. Vücudunun sağ tarafı kan içindeydi. O da kendine yeni geliyor gibiydi.'' Langdon Sophie'ye döndü. Bu kim? Ne oldu? Teabing topallayarak yanına geldi. Koltuk değnekli bir şövalye hayatını kurtardı. Ne? Langdon dik oturmaya çalıştı. Sophie sakin ol Robert dedi. Langdon neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Teabing keçe kemer takıyordu dedi. Ne takıyordu? Teabing yerdeki kanlı ve kancalı deri kayışı gösterdi. Nefsini terbiye etme kemeri. Kalçasının üstüne takmıştı. Çok dikkatli nişan aldım. Langdon başını ovdu. Nefsi terbiye etme kemerlerini biliyordu. İyi de nereden bildin? Teabing güldü. Hristiyanlık benim uzmanlık alanım. Hem bazı tarikatlar duygularını çok açığa vuruyorlar. Keşişin cübbesinden sızan kanı işaret etti. Bak. Opus Dei diye fısıldadı Langdon. Bir süre önce medyada gösterilen Opus Dei üyesi ünlü iş adamlarını hatırlamıştı. Teabing kanlı kemere yakından baktı. Ama Opus Dei neden kutsal kasenin peşinde olsun? Langdon'ın kafası bunu düşünemeyecek kadar bulanıktı. Sophie tahta kutunun yanına gitti. ''Bu ne Robert?'' dedi. Elinde kapaktan düşen gül vardı. Kapaktaki kabartma yazının üzerinde duruyordu. Altındaki metnin kilit taşını açmak için ipucu vereceğini düşünüyorum. O anda yolda mavi polis ışıkları belirdi, sirenler duyuldu. Tibin kaşlarını çattı. ''Dostlarım, bir an önce bir karar verseniz iyi olacak.'' Colette'li adamları ellerinde silahlarıyla ön kapıdan içeri daldılar ve evin içinde dağıldılar. Birinci kattaki bütün odaları arıyorlardı. Salonda bir kurşun deliği, kan, kanlı tuhaf bir kemer ve bant rulosu buldular. Birinci kat boş gibi görünüyordu. O sırada üst kattan sesler geldi. ''Yukarıdalar!'' Colette ve adamları merdivenleri koşarak çıktılar. Bütün odaları aradılar. Sesler uzun koridorun sonundaki bir odadan geliyor gibiydi. Görevliler çıkış yollarını kapatıp koridorda ilerlediler. Son odaya geldiklerinde kapının açık olduğunu gördüler. Sesler birden kesilmiş, makine sesine benzer bir gürültü başlamıştı. Colette elini kaldırarak adamlarına işaret verdi. Yavaşça kapının önüne gidip ışığı açtı. İçerisi bomboştu. Makine sesine benzer ses duvara monte edilmiş bir panelden geliyordu. Colette evin başka yerlerinde de bunlardan olduğunu fark etmişti. Bir tür iç haberleşme sistemiydi. Panelin üzerinde bir sürü düğme vardı. Salon, mutfak, banyo, kiler. İyi de araba sesi nereden geldi? Yatak odası, aydınlık oda, ambar, kütüphane. Ambar. Colette hemen aşağı indi. Adamlarından birini yanına alıp arka kapıya koştu. Onlar ambara vardıklarında Colette uzaklaşan bir arabanın sesini duydu. Silahını çekerek içeri daldı, ışıkları açtı. Ambarın sağ tarafında basit bir atölye vardı. Çim biçme makineleri, otomobil ve bahçe malzemeleri göze çarpıyordu. Duvarda haberleşme paneli vardı. Düğmelerden biri aşağı indirilmişti. Misafir odası 2. Colette öfkeden kudurarak geri döndü. Bizi haberleşme sistemiyle kandırdılar. Ambarın diğer tarafına baktığında ahırları gördü. At yoktu. Ev sahibinin farklı bir beygir gücünü tercih ettiği belli oluyordu. İçerisi çarpıcı bir otopark haline getirilmişti. Koleksiyon şahaneydi. Siyah bir Ferrari, gıcır gıcır bir Rolls Royce, antika bir spor Aston Martin, bir Porsche 356. Son ahır boştu. Colette oraya koştu ve yerdeki yağ lekelerini gördü. Arazinin dışına çıkamazlar. Garaj yolu ve kapı devriye arabaları tarafından kapatılmıştı. Efendim, bir görevli ahırların bittiği yeri gösteriyordu. Ambarın arka kapısı sonuna kadar açıktı. Ambarın arkasındaki karanlık ve çamurlu arazi görülüyordu. Colette karanlıkta bir şeyler görmeye çalıştı. Görebildiği tek şey uzaktaki ağaçların gölgeleriydi. Araba farı filan yoktu. Ormana nasıl ulaşacaklarından da emin değildi. Birkaç adam al. Bölgeye yayılın. Yakınlarda bir yerde saplanıp kalmış olabilirler. Spor arabalar engebeli arazide fazla yol kat edemez. Şey efendim, görevli üzerinde bir sürü anahtarın asılı olduğu paneli gösterdi. Anahtarların üzerlerinde markalar yazılıydı. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. Son kanca boştu. Colette anahtarın üzerinde yazan markayı okuyunca başının dertte olduğunu anladı. Range Rover, Java Black Pearl modeliydi. Dört çekerli ve düz vitesti. Güçlü polipropilen farları, arka far ayarları vardı. Direksiyon sağ taraftaydı. Langdon, arabayı kendisi kullanmadığı için memnundu. Arabayı Tibbing'in uşağı Remy, efendisinden aldığı emirlere sadık kalarak kullanıyordu ve çok başarılıydı. Farları açmadan bir tepeye tırmanmıştı. Şimdi de araziden dik bir yokuştan iniyordu. Ormana doğru ilerliyor gibiydi. Langdon, kilit taşına iyice sarılarak arkasını döndü ve arka koltukta oturan Tibbing'le Sophie'ye baktı. ''Başın nasıl Robert?'' diye sordu Sophie. Langdon gülümsemeye çalıştı. ''Daha iyi, teşekkürler.'' Aslında ağrıdan ölüyordu. Tibbing hafifçe dönüp bagajda yatan keşişe baktı. Adamın tabancası onun kucağındaydı. Yıllardır ilk kez eğleniyordu sanki. ''Bu gece iyi ki geldin Robert.'' dedi. ''Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm Lee.'' ''Aa lütfen, ben hayatım boyunca bu işe karışmak için bekledim.'' Remy'nin omzuna dokundu. ''Unutma, fren lambaları yanmayacak. İhtiyacın olursa el frenini kullan. Ormanın içine girmek istiyorum. Evden bizi görmelerine yol açmayalım.'' Remy yokuş aşağı inerken Range Rover'ı çitlerin arasındaki bir boşluktan geçirmişti. Araç sarsılarak çimenlerin bittiği patikaya ulaştığında önlerindeki ağaçlar ay ışığına engel oldu. Langdon hiçbir şey göremiyordu. Her yer simsiyahtı. Aracın sol tarafına ağaç dalları sürtününce Remy direksiyonu diğer tarafa kırdı. Sonra direksiyonu düz tutup ilerledi. ''Çok iyisin Remy'' dedi Tibbing. ''Yeterince uzağa geldik sanırım. Robert, havalandırmanın altındaki küçük mavi düğmeye basar mısın? Görebiliyor musun?'' Langdon düğmeye bastı. Önlerindeki yola yayılan zayıf sarı ışık demeti patikanın her iki tarafındaki çalılıkları görünür kılmıştı. Langdon sis farlarını yaktıklarını fark etti. Artık ormanın iyice derinliklerinde olduklarından bu ışık fark edilmezdi. ''Evet Remy'' dedi Tibbing hoşnut bir tavırla. ''Farları yaktık. Bundan sonra hayatımız sana emanet.'' ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Sophie. Tibbing, ''Başımıza bir aksilik gelmezse 5. otoyola çıkacağız.'' dedi. ''Başımıza bir şey gelmezse.'' Langdon başka şeyler düşünmeye çalıştı. Kucağındaki kutuya baktı. Gül kabartması yerine takılmıştı. Kafası karma karışıktı ama yine de kutudaki metni incelemek için sabırsızlanıyordu. Tam kabartmayı kaldıracaktı ki Tibbing elini onun omzuna koydu. ''Sabırlı ol Robert. Ortalık karanlık. Biz de hoplayıp duruyoruz. Acele edip bir şeye zarar vermeyelim. O yazıyı ışıkta okuyamadıysan karanlıkta hiç okuyamazsın. Biz şimdilik kendimizi kurtarmaya bakalım. Kutuyla ilgilenmek için bol bol vaktin olacak nasıl olsa.'' Langdon onun haklı olduğunu biliyordu. Başını sallayarak bakışlarını yine kutuya dikti. Keşiş bir yandan iplerden kurtulmaya çalışıyor, Bir yandan inliyordu. Birden tekmeler savurmaya başladı. Tibing arkasını dönüp silahı ona doğrulttu. Neden şikayet ettiğinizi anlamıyorum bayım. Evime izinsiz geldiniz. Arkadaşımın kafasına vurdunuz. Aslında seni hemen vurup ormanda çürümeye bırakmalıyım ama. Keşiş sustu. Landon, onu yanımıza götürmemiz gerektiğinden emin misin diye sordu.
Tabii eminim.
Sen cinayetten aranıyorsun Robert. Bu adam senin özgürlük biletin. Polis seni yakalamayı çok istiyor. Baksana, seni benim evime kadar takip ettiler.
Benim hatam dedi Sophie. Zırhlı arabada haberleşme sistemi vardı herhalde.
Önemli olan bu değil dedi Tibing. Polisin sizi bulmasına şaşırmadım. Beni sizi o pusulayın bulması şaşırttı. Bu adamın polisle ya da Zürih Emanet Bankası'yla bir bağlantısı yoksa sizi evime kadar nasıl takip ettiğini anlayamıyorum.
Langdon düşündü.
Bezufaş bu geceki cinayetler için bir günah keçisi bulmak konusunda kesin kararlıydı. Verney ise birdenbire onlara karşı olmuştu. Langdon 4 cinayetle suçlanıyordu. Bunu bilen bankacının fikrini değiştirmesi anlaşılabilirdi.
Bu keşiş yalnız çalışmıyor Robert dedi Tibing. Bütün bunların arkasında kimin olduğunu öğrenene kadar ikiniz de tehlikedesiniz. Ama işin iyi tarafı güç senin elinde. Arkadaki canavar her şeyi biliyor. Onu yöneten kişi de şu anda çok telaşlı ve gergin olmalı.
Remy yola alışmıştı. Gitgide hızlanıyordu. Bir yokuştan çıkıp başka bir yokuştan indiler.
Tibing, Robert bana telefonu verir misin dedi. Bir numarayı tuşlayıp bir süre bekledi.
Richard, uyandırdın mı?
Tabii uyandırdım. Çok aptalca bir soruydu, üzgünüm.
Benim küçük bir sorunum var. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Tedavim için Remy ile birlikte Isle'a gitmemiz gerekiyor. Aslında hemen. Geç haber verdiğim için üzgünüm. Ama Elizabeth'in 20 dakika içinde hazırlanmasını sağlayabilir misin?
Biliyorum, elinden geleni yap. Sonra görüşürüz.
Telefonu kapattı.
Elizabeth mi dedi Langdon.
Uçağın. Ona verdiğim parayla kraliçeyi satın alırdım.
Langdon arkasını dönüp ona baktı.
Bütün emniyet teşkilatı peşimizdeyken Paris'te kalmayı düşünmüyorsunuz herhalde dedi Tibing. Londra çok daha güvenli.
Sophie Tibing'e döndü.
Ülkeden ayrılmamız gerektiğini mi düşünüyorsun?
Dostlarım, medeni dünyada sözüm Fransa'dakinden çok daha fazla geçer. Ayrıca kasenin Büyük Britanya'da olduğuna inanılıyor. Kilit taşını açtığımızda doğru yerde olduğumuzu gösterecek bir harita bulacağımızdan eminim.
Sophie, bize yardım ederek kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz dedi.
Fransa'da polis dostunuz olmayacak hiç.
Tibing yüzünü buruşturdu.
Fransa'da işim bitti. Buraya kilit taşını bulmak için taşındım ben. Bundan sonra umurumda değil.
Havaalanında kontrolden nasıl geçeceğiz diye sordu Sophie kuşkulu bir tavırla.
Tibing güldü. Ben Le Bourget'den kalkıyorum. Orası özel bir hava sahası. Fransız doktorlara çok kızıyorum. Bu yüzden tedavim için 15 günde bir İngiltere'ye gidiyorum. İki tarafta da ayrıcalıklarım var. ABD Büyükelçiliğinden biriyle görüşüp görüşmeyeceğinize uçağa bindikten sonra karar verirsiniz.
Langdon birden büyükelçilikle görüşmek istemediğini fark etti. Sadece kilit taşını, yazıları ve sonunda kutsal kaseye ulaşıp ulaşamayacaklarını düşünüyordu.
Tibing, İngiltere konusunda haklıydı belki de. Bütün efsanelerde kasenin İngiltere'de olduğu söyleniyordu. Langdon bir gün kaseyi göreceğini hiç tahmin etmemişti.
Sangreal belgeleri, İsa'nın gerçek hikayesi, Magdalalı Meryem'in mezarı. Bütün bunların içinde olduğuna inanamıyordu.
Remy, İngiltere'ye gidip bir daha buraya dönmemekte kararlı mısınız efendim diye sordu.
Endişelenme Remy dedi Tibing. Kraliçenin ülkesine dönmem bundan sonra hayatımı karanlıklar içinde geçireceğim anlamına gelmiyor. Kısa bir süre içinde senin de benimle temelli kalmaya başlayacağını umuyorum.
Güzel bir ev alacağım. Eşyaları da getiririz. Macera yaşayacağız Remy, macera.
Langdon gülümsedi. Sonra dönüp Sophie'ye baktı.
Birden garip bir hoşnutluk duydu. Bütün gece yaşadığı sıkıntılara karşın Sophie ile karşılaştığı için mutluydu.
Sophie de ona baktı.
İyi misin?
Sayılır dedi Langdon.
Sophie arkasına yaslandığında Langdon onun yüzünde hafif bir gülümseme gördü. Sonra kendisinin de gülümsediğini fark etti.
Silas güçlükle nefes alıyordu. Kolları arkasından bağlanmıştı. Ağzı bantlıydı. Araba her sarsıldığında şiddetli acılar duyuyordu. Onu esir alan bu insanlar hiç değilse keçe kemerini çıkarmışlardı.
Öksürmeye başladı.
Boğuluyor galiba dedi Fransız uşak endişeyle.
Tibing Silas'a baktı.
Şanslısın dedi. İngilizler insanın medeniyetini dostlarına değil düşmanlarına gösterdiği merhametle ölçerler. Keşişin ağzındaki bandı çıkardı. Silas'ın dudakları yandı ama ciğerlerine dolan hava Tanrı'nın armağanı gibiydi. "Sen kimin için çalışıyorsun?" diye sordu Teeling. "Ben Tanrı'nın işini yapıyorum." Silas'ın çenesi acıyordu. "Sen Opus Dei'dansın," dedi Teeling. Bu bir soru değildi. "Kim olduğum konusunda hiçbir şey bilmiyorsun." "Opus Dei kilit taşını neden istiyor?" Silas'ın cevap vermeye niyeti yoktu. Kilit taşı kutsal kaseye, kutsal kasede inancı korumaya giden yoldu. "Ben Tanrı'nın işini yapıyorum. Tarikat tehlikede." Silas, öğretmenle piskoposun umutlarını boşa çıkarmış olmaktan korkuyordu. Onlarla bağlantıya geçmesinin ve feci gelişmeleri anlatmasının imkanı yoktu. "Kilit taşı beni esir alanların evinde. Kaseye bizden önce ulaşacaklar." Silas dua etti. "Bir mucize Tanrım, bir mucize gerekli bana." Birkaç saat sonra bir mucizeyle karşılaşacağını bilmiyordu henüz. "Robert," Sophie hala ona bakıyordu. Yüzünde komik bir ifade vardı. Langdon da ona baktı. Dişlerini sımsıkı kenetlemişti, kalbi çarpıyordu. Aklına müthiş bir fikir gelmişti. Açıklaması bu kadar basit olabilir mi? "Cep telefonunu kullanmam gerek Sophie." "Şimdi mi? Sanırım bir şey buldum." "Ne?" "Birazdan söylerim, telefonuna ihtiyacım var." Sophie endişeli görünüyordu. "Faş telefonu dinlemeye almış olabilir. Bir dakikadan kısa konuş istersen." Telefonunu uzattı. "Amerika'yı nasıl arayacağım?" "Ödemeli aramak zorundasın. Ben Amerika'yı arayamıyorum." Langdon kafasındaki soruyu çözebileceğini umut ederek sıfırı tuşladı. New York editörü Jonas Folkman telefon çaldığında henüz yatağa girmişti. Ahizeyi kaldırırken aramak için geç bir saat diye homurdandı. Santral memuru Robert Langdon'dan gelen ödemeli aramayı kabul ediyor musunuz diye sordu. Jonas şaşkınlıkla ışığı açtı. Tabii tamam. Jonas, Robert, gecenin bu saatinde üstelik bir de ödemeli mi arıyorsun? Langdon, kusura bakma Jonas dedi. Çok kısa konuşacağım. Ama bir şeyi öğrenmem gerek. Sana verdiğim taslak. Onu, Robert, özür dilerim. Düzeltilmiş halini sana bu hafta göndereceğimi söylediğimi biliyorum ama çok meşguldüm. Söz, gelecek pazartesi. Düzeltmeler önemli değil. Ben bana haber vermeden tanıtım kopyalarını gönderip göndermediğini merak ediyorum. Folkman bir an tereddüt etti. Langdon'ın tanrıçalara tapınma tarihiyle ilgili son araştırmasında Magdalalı Meryem hakkında insanı şaşkına çevirecek bölümler vardı. Burada anlatılanlar çok sayıda kaynak ve kanıta dayandırıldığı halde Folkman Langdon'ın kitabını basmadan önce tarihçilerin ve sanat uzmanlarının onayını almakta kararlıydı. Sanat dünyasının 10 ismine Langdon'ın çalışmasından bölümler göndermişti. Langdon, Jonas dedi tekrar. Taslağı gönderdin değil mi? Folkman bunun Langdon'un hoşuna gitmediğini hissetmişti. Kaşlarını çattı. Taslaklar temizdir Robert. Hem övgülerle sana sürpriz yapmak istedim. Bir an sessizlik oldu. Paris Louvre Müzesi müdürüne de gönderdin mi? Elbette. Çalışmanda onun Louvre'daki koleksiyonundan çok söz etmişsin. Kaynakçanda onun kitaplarına yer vermişsin. Son yer kendi alanında çok önemli bir isimdi. Ne zaman gönderdin? Bir ay kadar önce. Ayrıca sen yakında Paris'e gideceğinden ikinizin buluşmasını önerdim. Seni aradı mı? Folkman gözlerini ovuşturdu. Bir dakika, senin bu hafta Paris'e gitmen gerekmiyor muydu? Paris'teyim zaten. Peki beni Paris'ten mi ödemeli arıyorsun? Telifimden kes Jonas. Son yer seni sonra aradı mı? Çalışmayı beğenmiş mi? Bilmiyorum, henüz aramadı. Sen uyumaya devam et. Şimdi kapatmam gerek ama söylediklerin çok işime yaradı. Teşekkürler. Robert! Langdon telefonu kapatmıştı. Folkman hiçbir şey anlamayarak telefonu kapattı. Bu yazar milletinin akıllısı bile keçileri kaçırmış. Teeling bir kahkaha patlattı. Sen gizli bir cemiyetle ilgili bir araştırma yaptın ve editör de bu çalışmayı gizli bir cemiyete gönderdi demek. Langdon arkasına yaslandı. Anlaşılan öyle. Kötü bir tesadüf dostum. Langdon bunun tesadüf olmadığını biliyordu. Teeling gülerek sordu. Tarikata karşı tavrın olumlu muydu, olumsuz mu? Langdon ne demek istediğini anlayabiliyordu. Birçok tarihçi tarikatın Sangreal belgelerini neden gizli tuttuğunu araştırıyordu. Bazıları bu bilginin çoktan dünyaya yayıldığına inanıyordu. Ben tarikatın eylemleriyle ilgili bir tavır sergilemedim. Kardeşlik tarihini yazdım. Ve onları Tanrıçaya tapan modern bir cemiyet, kase koruyucuları ve eski belgelerin bekçileri olarak anlattım. Sophie Robert'a baktı. Kilit taşından söz ettin mi? Langdon yüzünü ekşitti. Birçok kez söz etmişti. Kilit taşını tarikatın Sangreal belgelerini korumak için yapacaklarına bir örnek olarak gösterdim. Sophie şaşırmıştı. Sanırım P.S. Robert Langdon'ı bul sözü böylece açıklanıyor. Langdon araştırmada son yerin ilgisini çeken başka bir şey olduğunu biliyordu. Ama bunu Sophie ile baş başa konuşabilirdi. Demek Faş'a yalan söyledin.
Ne?
Ona büyük babamla hiç bağlantı kurmadığını söylemiştin.
Kurmadım.
Taslağı editörüm göndermiş. Düşünsene Robert, Faş editörünün gönderdiği zarfı bulamadıysa bunu senin gönderdiğin sonucuna varmıştır.
Sophie durdu.
Hatta daha da kötüsü, bunu ona elden verdiğini ve kendisine yalan söylediğini sanmıştır. Havaalanına vardıklarında Remy arabayı pistin sonundaki küçük bir hangara sürdü. Haki rengi bir pantolon giymiş, saçları dağınık bir halde koşarak hangardan çıkıp onlara el salladı. Kocaman beyaz kapı açılınca beyaz jet uçağını gördüler.
Langdon, Elizabeth bu mu diye sordu.
Tibbing gülerek başını salladı. Haki pantolonlu adam onlara yaklaştı. İngiliz aksanıyla konuşuyordu. Neredeyse hazır efendim dedi. Gecikme için özür dilerim ama çok ani oldu. O sırada arabadan inen Sophie ile Langdon'a bakıp Tibbing'e döndü. Arkadaşlarla Londra'da acil bir işimiz var dedi Tibbing. Kaybedecek zamanımız yok. Lütfen hemen kalkışa hazırlan. Bu arada arabadan silahı alıp Langdon'a uzattı. Silahı görünce pilotun gözleri büyüdü. Tibbing'in yanına gelip fısıldadı. Efendim çok özür dilerim ama diplomatik uçuş iznine göre yalnızca sizi ve uşağınızı götürebilirim. Konuklarınızı uçağa alamam.
Richard dedi Tibbing gülümseyerek. 2000 sterlin ve dolu bir tabanca konuklarımı da götürebileceğini söylüyor.
Arabayı işaret etti.
Tabii bir de şu zavallıyı.
Uçak havalanmıştı. Pencerenin dışında Le Bourget havaalanı hızla geride kalıyordu.
Sophie, ülkeden kaçıyorum dedi arkasına yaslanarak. O ana kadar Faş'tan kaçmasını zamanı geldiğinde Savunma Bakanlığı'na açıklayabileceğine inanmıştı.
Suçsuz bir insanı korumaya çalışıyordum. Büyük babamın ölmeden önceki son isteğini yerine getirmeye uğraşıyordum. Ama artık bu şansını kaybettiğini biliyordu. Polisin peşinde olduğu bir adam ve bir rehine ile birlikte kaçıyordu. Bütün mantık sınırlarını üstelik büyük bir hızla aşmıştı.
Sophie kabinin ön tarafında Tibbing ve Langdon'la yan yana oturuyordu.
Remy ise silahını rehinenin kafasına doğrultmuş halde dikiliyordu.
Kilit taşıyla ilgilenmeye başlamadan önce söylemek istediğim şeyler var dedi Tibbing.
Dostlarım, bu yolculukta konuk olduğumun farkındayım ve bundan onur duyuyorum. Ancak hayatını kaseyi arayarak geçirmiş biri olarak dönüşü olmayan bir yola girdiğinizi hatırlatma ihtiyacı duydum.
Sophie'ye döndü. Büyük baban kutsal kase sırrını devam ettirmeni umarak bu kripteksi sana verdi.
Evet.
Bu yol seni nereye götürecekse sonuna kadar gitmeye kararlı olduğun belli.
Sophie başını salladı.
Ailem hakkındaki gerçek. Langdon ona kilit taşının geçmişiyle ilgisi olmadığını söyleyip duruyordu. Ama Sophie bu sırla arasında kişisel bir bağ olduğunu hissediyordu. Büyük babasının ona bıraktığı kripteks onunla konuşmaya ve hayatında yıllardır devam eden bir boşluğu doldurmaya çalışıyordu sanki.
Bu gece büyük baban ve diğer 3 kişi öldü dedi Tibbing. Kilit taşını kiliseden uzak tutmak için yaptılar bunu. Opusay kilit taşını elde etmeye çok yaklaşmıştı. Bu durumda üstlendiğin sorumluluğun sanırım farkındasındır. Ya bu sorumluluğu ne pahasına olursa olsun taşıyacaksın ya da bir başkasına devredeceksin.
Büyük babam kripteksi bana verdi. Benim bu sorumluluğu taşıyabileceğimi düşündüğünden eminim.
Tibbing ikna olmamış gibiydi.
Güzel. Bu hırsa ihtiyacın olacak. Ama kilit taşını açmanın sana çok daha ağır bir görev yükleyeceğini anladığından emin değilim.
Nasıl yani?
Birden eline kutsal kasenin yerini gösteren bir harita geçtiğini düşün. O anda tarihi değiştirecek güce sahip olursun. İnsanoğlunun yüzyıllardır aradığı bir gerçeğin sorumlusu haline gelirsin. Bu gerçeği dünyaya açıklama sorumluluğunu üstlenirsin. Bunu yapacak olan kişi kimileri tarafından eleştirilecek, kimileri tarafından takdir edilecektir. Önemli olan bu görevi yerine getirecek güce sahip olup olmadığındır.
Sophie durdu.
Bunun benim verebileceğim bir karar olduğunu sanmıyorum.
Kilit taşını elinde tutan kişi karar vermeyecekse kim karar verecek peki dedi Tibbing.
Çok uzun bir zaman sırrı başarıyla koruyan kardeşlik. Tarikat mı? Ama nasıl?
Kardeşlik bu gece dağıldı. Daha doğrusu dağıtıldı. Biri onları buldu ve en tepedeki 4 üyenin kimliklerini öğrendi. Bundan sonra kardeşlikten hiç kimseye güvenmezdim.
Sen ne öneriyorsun diye sordu Langdon.
Robert, sen de biliyorsun, tarikat bu gerçeği sonsuza dek ortaya çıkmasın diye saklamadı. Bu sırrı paylaşmak için tarihin en uygun zamanının gelmesini beklediler. Dünyanın gerçeği öğrenmeye hazır olduğu zamanı.
Sence zaman geldi mi diye sordu Langdon.
Kesinlikle. Bütün tarihi işaretler yerli yerine oturuyor. Üstelik eğer tarikat sırrın kısa bir zaman içinde ortaya çıkmasını planladıysa kilise neden saldırıya geçti?
Sophie, keşiş bize sırrını açıklamadı henüz dedi.
Keşişin amacı kilisenin amacıdır diye karşılık verdi Teabing. Büyük sırrı açıklayan belgeleri ortadan kaldırmak.
Kilise bu gece amacına çok yaklaştı.
Tarikat da sana güvendi Sophie. Kutsal kaseyi kurtaracak olan kişinin bu sırrı dünyayla paylaşma görevini de yerine getirmesi gerekiyor.
Langdon araya girdi.
Sophie Sangreal belgelerinin varlığını bir saat önce öğrendi. Ondan bu kararı hemen vermesini beklemek haksızlık değil mi?
Teabing içini çekti.
Baskı yapıyorsam özür dilerim. Ama doğrusu ben her zaman bu belgelerin halka açıklanmasından yanayım. Yine de kararı sen vereceksin. Ben sadece kilit taşının açılması halinde olabilecekler konusunda seni uyarmak istedim.
Beyler, dedi Sophie kararlı bir sesle.
Sen kaseyi bulamazsın. Kase seni bulur. Sözlerini hatırlatmak isterim. Ben kasenin bir nedenle beni bulduğuna inanacağım ve zamanı geldiğinde de ne yapacağıma karar vereceğim.
Adamlar şaşırmışlardı.
O halde, dedi Sophie gül ağacından yapılmış kutuyu işaret ederek, devam edelim.
Temen Colette, Chateau Villain'in salonunda sönmeye yüz tutan ateşi seyrediyor ve kendini çaresiz hissediyordu. Faş biraz önce gelmişti. Telefonda konuşuyor, bağırıyor, Range Rover'ın bulunması için emirler yağdırıyordu. Şimdiye kadar nereye gitmiştir kim bilir diye düşündü Colette. Faş'ın emirlerine uymayan ve Langdon'ı bir kez daha elinden kaçıran Colette, teknik ekibin yerdeki kurşun deliğini bulmasına seviniyordu. Böylece kendisinin silah sesi duyduğu yönündeki iddiası kanıtlanmış oluyordu. Ama Faş çok bozulmuştu.
Colette ortalık sakinleştikten sonra bunun cezasını çekeceğinden emindi. Bulunan ipuçları tam olarak neler olup bittiğini anlamalarına yetmiyordu ne yazık ki. Dışarıdaki siyah Audi sahte bir isim ve sahte kredi kartıyla kiralanmıştı. Arabadaki parmak izleri de Interpol'ün veri tabanındakilerle uyuşmamıştı.
Bir görevli telaşla salona girdi.
Yüzbaşı Faş nerede?
Telefonda konuşuyor.
Konuşmuyorum. Faş yanlarına geldi. Ne oldu?
Efendim, Merkez Zürih Emanet Bankası'ndan Verne ile görüşmüş. Kendisi sizinle özel olarak görüşmek istiyormuş, ifadesini değiştirmiş.
Ya.
Colette başını kaldırıp baktı. Verne, Langdon ve Neven'ün bu gece bankada zaman geçirdiğini kabul ediyormuş.
Bunu biliyorduk zaten.
Verne bu konuda neden yalan söylemiş?
Sadece sizinle konuşacağını söylüyormuş ama işbirliği yapmayı kabul etmiş.
Neyin karşılığında?
Bankasının adı açıklanmayacak ve çalınan malın yerine konmasına yardım edecekmişiz. Anlaşılan Langdon ve Sophie son yerin hesabından bir şey çalmışlar.
Colette dayanamadı.
Ne? Nasıl?
Faş dönüp ona bakmadı bile.
Ne çalmışlar?
Verne bunu söylemedi. Ama çalınan şey her neyse geri almak konusunda kararlı olduğu belli.
Colette kafasını toplamaya çalıştı.
Belki de Langdon ve Neve bir banka çalışanını silahla zorlamışlardı.
Belki Verne'yi son yerin hesabını açmaya ve kendilerini zırhlı araçla kaçırmaya zorlamışlardı. Ama ne olursa olsun Colette, Sophie'nin böyle bir şeye karışacağına inanmakta zorlanıyordu.
Bir görevli mutfaktan Faş'a seslendi.
Yüzbaşım, Bay Teabing'in aradığı numaraları araştırırken Le Bourget havaalanıyla konuştum, haberler kötü.
30 saniye sonra Faş, Chateau Villain'den ayrılmak üzere hazırlanmaya başlamıştı. Teabing'in Le Bourget havaalanında bir uçağının olduğunu ve uçağın yarım saat kadar önce havalandığını öğrenmişti. Telefondaki havaalanı görevlisi, uçakta kimlerin olduğunu ve nereye gittiklerini bilmediğini söylemişti. Uçuş önceden planlanmamıştı. Küçük bir hava sahası için bile yasa dışı şeylerdi bunlar. Faş biraz baskı yaparsa aradığı cevapları bulabileceğini biliyordu.
Temen Colette, dedi Faş kapıya doğru yürürken, buradaki soruşturmanın başında seni bırakmaktan başka çarem yok. Lütfen bir değişiklik yap ve doğru şeyler yapmaya çalış.
Uçak rotasını düzeltip İngiltere'ye yöneldiğinde Langdon kalkıştan beri kucağında dikkatle tuttuğu kutuyu masaya bıraktı.
Sophie ve Teabing'in iyice meraklandığını biliyordu.
Kapağı kaldırıp kutuyu açtı. Dikkatini kripteksin üzerindeki harflere değil, kapağın altındaki küçük deliğe yöneltti. Kaleminin ucuyla kabartma gülü kaldırıp altındaki metni ortaya çıkardı. "Subroza" diye mırıldandı. Bir kez daha baktığında metni anlayabileceğini ummuştu. Kendini zorladı ama hiçbir şey anlamadı. İyice umutsuzluğa kapılmıştı. "Lee, hiçbir şey anlamıyorum." Sophie oturduğu yerden metni göremiyordu. Ama Langdon'ın yazıyı çözememesi onu çok şaşırtmıştı. Büyük babam bir simge bilimcinin bile anlayamayacağı bir dil mi konuşuyordu? Sonra şaşırmaması gerektiğine karar verdi. Jacksonier'in torunundan sakladığı ilk sır bu değildi. Teabing heyecan içindeydi. Metni görmek için öne eğildi. "Bilmiyorum" diye mırıldandı Langdon. "Önce Sami dili olduğunu düşünmüştüm ama şimdi emin değilim." "Bir de ben bakayım." Teabing kutuyu önüne çekti. Uzun uzun inceledi. "Çok şaşırdım" dedi sonunda. "Bu dil daha önce gördüğüm hiçbir dile benzemiyor." Langdon arkasına yaslandı. "Ben de bakabilir miyim?" dedi.